أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 19. مكتوب معجزات أحمدية عليه الصلاة والسلام بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله إلى آخر Risaleti Ahmediye Aleyhisselam dair 19. sözle 31. söz Nübüvveti Muhammediye Aleyhisselam Delail-i Kat'i'yle ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tetkimi olarak 19 nükteli işaretlerle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Birinci nükteli işaret. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek tedbir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişuur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zifikirle konuşacak, elbette zişuurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan neviyle konuşacaktır. Madem insan neviyle konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nevbeşere muhteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nevbeşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf-ı arz onun hükmü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde 5 defa onunla tecdid-i biat edip ona duay rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalatu vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve resul yapacak ve yapmış ve sair nevi beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Bu risale 19. mektubu Zatahmet'in risalesi esasen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 300 kadar mucizesini sınıflandırarak anlatıldığı bir risaledir. Ancak üstadımız Peygamberimizin gösterdiği mucizeleri tasnifata geçmeden ve onları açıklamaya girmeden önce nübüvvetle ilgili bazı bilgiler veriyor. Birinci işarette peygamberliğin gerekli olduğunun ispatını yapıyor. Sonra başka konuları tek tek işleyerek ondan sonra mucizata geçecek. Birinci nükteli işarette Allah varsa peygamber gereklidir. Tabiri caizse güneş varsa ışığı onun lazımıdır. Bu Allah'ın kainatta yarattığı, kainata tecelli eden esmasından hareketle peygamberin gönderilmesinin gerekliliğini ispat eder. Tabiri caizse. Peygamberimiz buyurmuş, Allah'ın zatı hakkında konuşmayın. Allah'ın zatı hakkında konuşmak dinen caiz değil. La tefekkeru fi zatillah. Allah'ın zatında tefekkür olmaz. Ancak tefekkeru fi alaillah. Allah'ın eserlerinde, sanatında, kainattaki yarattığı mahlukatında tefekkür edebilirsiniz. Şimdi dikkat ederseniz... Yani
Allah'ın zatı hakkında tefekkür edersek, ama bizim aklımız almaz.
Evet, tabii.
Lütfen sapıtır insan.
Elbette, Allah korusun. Biz mahlukuz, Allah halik. Ne düşünsek, ne hayal etsek, mutlaka mahlukata benzeteceğiz yaptığımız düşünceyi. Biz ona şöyle bir örnek veriyoruz. Bir harfe, yazılmış bir A harfine akıl ve şuur verseniz, kendisini yapan ustanın nasıl olacağının şeklini, şemalini vesairesini ona sorsanız, o harf cinsine benzeyecektir. Bir saate onu yapan ustayı sorsanız, saat cinsine benzeyecektir. Hiçbir zaman bu dünyada bile sanatkarla sanat birbiriyle mukayese ve muvazene edilemez. Kaldı ki biz de mahlukuz, yaratılmışız. Allah'ın sanatıyız. Allah ise Halık'tır, yaratandır, sonsuzdur. Hiçbir şeye benzemez. Misli, mesili olmadığı gibi zıttı, niddi de yoktur. Dolayısıyla bir insan Allah hakkında ne düşünse asla Allah o değildir. Allah'ın zatının varlığına ve birliğine inanırız. Onun isim ve sıfatlarının tecellilerinden onun sonsuzluğunu anlamaya, kudretini, gücünü, kuvvetini, zenginliğini, hikmetini anlamaya çalışırız. Üstadımız da bu metodu burada kullanıyor. Ne diyor? Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor. Hani üstadımız bunu şöyle izah ediyor. Her bir harf kendini birkaç cihetle açıklar. Ancak onu yazanı bir sayfa kadar açıklar. Buna biz manayı isim, manayı harf diyoruz. Mesela bir tabloya bakın. Hangi renkten yapılmış? Şu renkten. Hangi sanat eserini gösteriyor? Şu sanat eserini gösteriyor. Peki, şekli nedir? Şudur. Bitti. Bir harfi A harfini 3, 4, 5, 6 şekilde açıklarsınız biter. Ancak onu yapan ustayı tarif etmeye başlayınca dersiniz ki bu A harfini yazan zatın bir defa ilmi olmalı. Çünkü ilim okuruyor. Bir ilim var orada. Sonra kudreti olmalı. Sonra şuuru olmalı. Sonra hayatı olmalı. Sonra dinlemesi olmalı, işitmesi. Sonra görmesi olmalı. Bak, bir harfi harf olarak düşündüğümüzde, kendine baktığımızda çok fazla bir şey çıkaramadık. Ama o harfi yazan sanatkara nispet ettiğimizde o zaman sanatkarın birçok özelliklerini anlamaya başladık. İşte şu kainattaki mevcuta baktığımız zaman bu kainatın sahibinin ve mutasarrıfının her şeyi bilerek yaptığını görüyoruz. Çünkü her şeyde ilim var. Buna bir örnek vermek gerekirse mesela bir zaman bir devletin başkanı şöyle demişti. Bir gen Allah bir hücreye ilim olarak, bugünün ilim adamlarının okuduğu bilgi olarak baktığımızda, iki minare yüksekliğinde kitabın içini ilimle dolduracak bilgi koymuş Allah bir hücreye. O da belki daha okuyacak, okusa daha fazla soracak. Bu kadar ilim var. Hazreti Adem'den günümüze kadar gözü araştırırlar. Herkes kendi sahasında. Ama hala gözdeki ilmi bitiremediler. Daha atomdaki ilme giremediler. Allah. Kainat deseniz daha dünyada dolaşıyoruz. Ay'a çıktılar. O da bize en yakın. Aman yarabbim. Her şey ilimle okunuyor. Ve her bir sanat eserinde Allah'ın ilmi görülüyor. Bu nedir? Ne demektir bu? Madem ki Allah, yani bu kainatın sahibi mutasarrıf, her şeyi bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Bunu Üstad Hazretleri Katre Risalesi'nde ilim ile hikmeti hep beraber işliyor. Nerede ilim varsa orada hikmet de var. Çünkü ilim, hikmet beraber yürüyor. Nerede hikmet varsa dolayısıyla orada ilim de oluyor. Burada üstadımız ikisini beraber almış. İlim ve hikmet. Madem ki Allah yarattığı her şey ilimle ve mutlaka bir maslahata binaen faydalı olarak yaratıyor. Faydasız hiçbir şey yok kainatta. Detaya girmeyelim. Ve her tarafı görerek tedvir ediyor. Görmeden hiçbir şey deveran etmez. Ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. Ve her şeyi de gören hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek tedbir ediyor. Madem yapan bilir, bu külli kaydedir. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Bunu iki şekilde anlıyoruz. Bir, bilen konuşacak. Biz böyle anlıyoruz. Biliyorsa konuşacak. Konuşacak ki bildiğini anlayalım.
Bilmeden konuşan da çok hocam.
Demek ki oradaki konuşma değil. Gevezelik oluyor demek ki. Bilen konuşuyor. Allah kudretiyle konuşuyor. İnsanı yaratıyor. O yaratma kudretiyle, Allah kudretiyle konuşuyor aslında. İlla da insan dille konuşmaz. Biz kendimiz diyoruz. Ne diyoruz? Kalemi konuşturuyor diyoruz değil mi? Fırçasını konuşturuyor diyoruz. Mesela çok güzel. Sanatını konuşturuyor diyoruz. Bak, illa da konuşmak dille olmaz. Bir defa Allah her bir ismini konuşturuyor. Kainattaki bütün güzellikler Cemil isminin konuşmasıdır. Kainattaki her bir mevcudun varlığı Allah'ın yaratmasının konuşmasıdır. Bir de Allah'ın kelamının konuşması var. Esas konuşmada kastettiğimiz bu. Demek ki madem ki Allah biliyor, elbette konuşacak. Bu bir boyutu. İkinci boyutu da bir sanat hakkında bilen söz sahibidir. Yapan söz sahibidir. Yapmayan söz sahibi olamaz. Kim yaptı bu makineyi? Falan usta. Gelin ben size bir anlatayım. Dur bakalım. Yapana bir soralım. Değil mi? Siz yapandan bilgi aldınız mı? Hayır. Çalışmasını biliyor musunuz? Hayır. Öylesi yapana soralım. Bak bu da bir enteresan. Demek ki madem ki yapan bilir, öyleyse bilen konuşacağına göre bir insanın huzur ve saadetini de kim bilecek? Allah bilecek. Dolayısıyla bu iki anlamda yani. Hem insanın mutluluğu, saadeti, şu insan dediğimiz makinenin hem bedeninin hem ruhunun hiç şase yapmadan, cızırtamadan vesaire, sıkıntı çekmeden, yağı bitmeden vesaire insan için gerekli olan bütün maddi manevi huzur ve saadeti ancak o makinenin ustasının istediği şekilde çalıştırırsak bir netice elde ederiz. Bir boyutu da bu olay. Madem ki bilen konuşur, öyleyse o zat konuşacak. Madem konuşacak, öyleyse kiminle konuşması lazım? Zişuur anlayan demek. Zifikir düşünen demek. Ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Konuşmak hem anlamayı, hem düşünmeyi, hem tefekkür etmeyi gerektirir. Öyle mi? Kiminle konuşuyorsunuz? Gittiniz bir yere, hayvanlarla konuşuyorsunuz. Ne derler? Niye hayvanlarla konuşuyoruz? Konuşmak tabir, kelam diyoruz biz. Konuşmak hem konuşanın hem dinleyenin onun farkında olduğu manasına gelir. Madem ki bu kainatın sahibi mutasarrıfı konuşacak, öyleyse şuurlu, fikir sahibi ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Dikkat ederseniz, yavaş yavaş nübüvvetin gerekli olduğunun altyapısını oluşturuyor. Madem zi fikirle konuşacak, elbette zi şuurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan nevi ile konuşacaktır. Madem insan nevi ile konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap, yani muhatap olmaya elverişli ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nev beşere muhteda olacak olanlarla konuşacaktır. Demek ki o sahibi mutasarrıf konuşacağı şahısları ya da şahsı bir defa en mükemmel kimse olarak seçecek. En mükemmel. Ha, mükemmel değil. En mükemmel. İnsanlar içerisinde mükemmeller çok olabilir. Ama en mükemmellerini Allah peygamber seçmiş. Onun için peygamberimizin bir ismi de mesela Mustafa'dır. Seçilmiş. En mükemmeller. Niye? Biraz sonra söyleyecek. Çünkü muhteda olma özellikleri var. Yani diğer insanları Cenab-ı Hak onu örnek yaparak diğer insanların ona uymasını isteyecek. Madem ki uyulacak, kendisini yolundan gidilecek, her hal ve hareketi örnek telakki edilecek, öyleyse en mükemmelinden seçilmeli. Bu bir. İstidadı en yüksek. Maşallah. Peygamberler anlayış olarak, kabiliyet olarak da toplumun en üst seviyesinde, insanların en üstünlerinden seçilmiş. Mesela fetanettir peygamberlerin bir sıfatı da, bir özelliği de. Yüksek seviyede anlayış sahibi. Ve Cenab-ı Hak peygamberleri hem ruhi eksikliklerden hem de bedensel eksikliklerden uzak olanlardan seçmiştir. Onların bedensel arızaları da yok, ruhi arızaları da yok. Allah onları öyle seçmiş. En mükemmel deyince hem beden açısından hem ruh açısından. İstidat ve kabiliyet olarak da en zirvede olanlardan seçmiş. Sonra ahlakı ulvi. Yani şu peygamberimiz aleyhisselam muhatap alıyor zaten. Şu peygamberin şu yönüne uymaya gerek yok diyeceğimiz bir özelliği bulunmuyor. Üstad Hazretleri bunu üç cümle kullanıyor. Muktedai kül, rehber-i ekmel ve muktedai kül, rehber-i ekmel, üstad-ı mutlak. İfadeye bak. Üstad-ı mutlak peygamberimiz için kullanılmış. Her konuda üstad. Herkesin üstad kabul edeceği tek zat. Peygamberimiz aleyhisselam. Üstad-ı mutlak. Üstad dendi mi o akla gelir. İnsan dendi mi de o akla gelir. En mükemmel insan dedi ya. İnsan dendi mi de o akla gelir. Adam dendi mi de o akla gelir. Ahlak dendi mi o akla gelir. Doğruluk dendi mi o akla gelir. Yani güzel ahlak adına, mükemmel özellik adına ne aklımıza gelirse hepsinde tek ve yekta insan peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet. Allah. Rehber-i ekmel, en mükemmel rehber. Muktedai kül, her konuda örnek alınacak zat. Şimdi herkesin örnek alması ayrı, her konuda örnek alınmak ayrı. Değil mi abi? Rehber-i ekmel de ayrı. Herkes rehber olabilir ama en mükemmel rehber olmak ayrı. Üçü de ayrı ayrı vasıflar. Demek ki Peygamber Efendimiz hem herkesin uyacağı zat hem de her konuda uyulacak zat. Hatta Yahudilerden birisi demiş, Husayn radıyallahu anh demiş ki, bakıyorum ki siz peygamberin her şeyini kendinize örnek alıyorsunuz. Dikkat edin. Yahudinin dikkatini çekmiş. Peygamberimizin oturuşu gibi oturmaya gayret ediyorlar. Namaz kılışı gibi namaz kılıyorlar. Oruç tutuşu gibi oruç tutuyorlar. Gülüşü gibi gülmeye çalışıyorlar. Kızması gibi kızmaya çalışıyorlar. Bu kadar hassas. Ve Yahudi bu noktayı güya tenkit etmek amacıyla, bakıyorum da siz peygamberinizin her şeyini örnek almaya çalışıyorsunuz. Evet demiş sahabe-i ikram. Bu senin garibine mi gitti? Biz onun tuvalet adabına bile uymaya çalışıyoruz. Diyerek cevap vermiş. Ya öyle bir uyulacak zat ki, örnek alınacak, numune-i imtisal kabul edilecek zat ki, yürüyüşünden gülüşüne, Allah'a imanından yoldaki bir engeli atışına kadar her konuda, hayatın her safhasında çocuk sevmek nasıl olur? Yine onu örnek alacağız. İnsan nasıl affedilir? Yine onu örnek alacağız. Orada var. Nasıl insan bağışlanır? Nasıl cömertlik yapılır? Aklımıza hayatın ticarette neye dikkat edeceğiz? Evet. Aklımıza ruh dünyamda, iç dünyamda nasıl bir muhasebe içerisinde olmam lazım? O da var. Dış görünüşüm nasıl olması lazım? O da var. Onun için madem ki Allah konuşacak ve konuşacağı zatı şuurlu, fikirli, konuşmasını bilenlerden seçecek, öyleyse bunu insanlardan seçecek. İnsanların da kabili hitap olanlarından ve en mükemmel istidatta olanlarından, ahlakı en yüce olanlarından seçecek. Evet. Hatta Hazreti Ayşe annemize sormuşlar, Peygamberimizin aleyhisselam ahlakı nasıldı diye. Peygamberimizin ahlakını Hazreti Ayşe annemiz nasıl tarif etmiş? Ben de doğrusu bu tarifi çoktandır bilirdim ama üstadımızın açıklamasını okuyuncaya kadar manasını anlamamışım. Onun ahlakı Kur'an'dı demiş. Hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Ne demek onun ahlakı Kur'an'dı? Üstadım işi açıklıyor. Kur'an'ın beyan ettiği mehasini ahlakın örneği, timsali oydu. Yani Kur'an'da Allah neyi anlatıyor? Anlattığı o şeyin örneği Peygamberimizdi. İfade bildim mi? Üstad'dan öğrendik bu açıklamayı da. Ya. Elbette böyle bir şey değil mi? Maşallah. Ve nev-i beşerin humsu, evet. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nev-i beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır, elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nev-i beşerin humsu ona iktida etmiş. Yani insanlığın beşte biri ona uymuş, onun yolundan gitmiş. Onun yaşadığı hayat tarzını benimsemiş ve hayatının bütün safhalarında ona uymaya gayret göstermiş bir peygamber. Ve nısf-ı arz, yeryüzünün de yarısı onun hükmü manevisi altına girmiş. Ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene, şimdi 1400 küsur sene ışıklanmış. Ve kıyamete kadar da onun getirdiği nurun ziyasıyla ışıklanacak. Ve beşerin nurani kısmı, bir de bakın, insanlığın en meziyetli, en ahlaklı, en dürüst, en temiz insanları ve ehli imanı, bir de o değil mi, onun yolundan gidenler de öyle olmuşlar ya, maşallah. Mütemadiyen günde 5 defa onunla tecdid-i biat edip, Allah Allah, ya Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam'a öyle bir makam nasip etmiş ki, her gün, her ehli iman, hiç olmazsa günde 5 defa arada salatü selam getirmesi, Peygamberimizi hatırlaması, onlar bir tarafa, hiç olmazsa her namaz kılışında, hiç olmazsa 5 defa dedi o, her namaz kılışında Ettehiyyat yoklu Esselamu Aleyke Ya Eyven Nebi. Değil mi? Tahiyyatta okuyoruz. Ya. Onun getirdiği Kur'an'ı okuyoruz namazda. Onun kıldığı namazı kılıyoruz namaz kılmakla. Onun rükya gidişi gibi gidiyoruz. Onun yaptığı duaları okuyoruz. Allah Allah. Ya. Onun oturuşu gibi oturmaya çalışıyoruz namazda, değil mi? Bir de namazın son rekatında, her namazın her son rekatına oturmak farzdır. Her namazın son rekatına oturmak farz. Bir de Allah bize orada oturmayı farz kılmış. Bir de orada bize, peygamberimize selam verip anlaşmamızı ve sözleşmemizi yenilememizi emretmiş Allah. Orada bir de peygamberimizle biz, ya Resulallah senin peygamberliğini tasdik ediyorum, sözümde durmaya devam ediyorum, senin getirdiğin namazı da kılıyorum ve bunu da hem halimle hem de konuşmamla sözümde durduğumu yeniliyorum. Anlaşmamı tazeliyorum. Bunu her ehli iman yapıyor, yapmıyorsa yapmak zorunda. Böyle bir zatı peygamber olarak seçmiş. Ne yapıyor? Onunla tecdid-i biat edip anlaşmasını yeniliyor. Ona duayı rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş. Allah'ın konuşması peygamberlerle vahiy ile olur. Konuşmuş. Kur'an gibi hem lafzı hem manası vahiy olan kelam ezelisini Allah göndermiş. Onunla konuşmuş. Ayrıca Kur'an'ın dışında da Peygamber Efendimiz'e sürekli vahiy göndermekle, Kur'an dışında vahiy göndermekle Peygamberimizin peygamber döneminde hep konuşmuş Allah onunla. Sonra ve Resul yapacak ve yapmış ve sair nevbeşere rehber yapacak ve yapmıştır. Niye? Üstadın tabiri. O diyor peygamberin de marziyatını gösteriyor. Yani Allah peygamberinde gösterdiği özelliklerden razı. Yani benim razı olduğum hal ve hareketler, konuşma tarzı, ibadet şekilleri, nasıl iman edilir, bunların hepsini o peygamberde gösteriyorum demektir. Sonra diyor üstadımız, o güzel hareketlerin ona diyor başkalarının uymasını isteyecek. Niye? Ta ki diyor o güzel hareketleri başkanda nasıl görünsün. Allah Allah. İncil'i anlatabildim mi? Yani şimdi Allah peygamberine razı olduğu şeyleri öğretiyor. Gösteriyor ve yaptırıyor. Madem her hal ve hareketin razı olma şekli, hali, tavrı peygamberimizdedir. Öyleyse diğer insanlar da diyor ki siz de ona uyarak o güzel hal size de görülsün. Güneş gayet güzel. Işığıyla, ısısıyla, rengiyle. Aynaya diyor ki sen de güneşin karşısına geç. Ta o güneşin güzellikleri sende de görülsün. Demek ki ayna güneşin karşısına geçmekle ne yapıyor? Değer kazanıyor. Ya. Demek Allah bize peygamberimizi manevi bir güneş olarak göndermiş. Biz de onun hal ve hareketlerini kendimizde gösterme suretiyle değer kazanıyoruz. Biliyor musun? Peygamberin vasfıyla sıfatlanıyoruz. Peygamberin boyasıyla boyanıyoruz. Peygamberimizin rengiyle renkleniyoruz. Peygamberimizin ısısıyla ısınıyoruz. Peygamberimizin nuruyla nurlanıyoruz. Mükemmel bir şey. Bu lütuftur ya. Yani Allah bize uymayı emretmeseydi bile yine uymak gerekirdi. Kaldı ki Allah emretmiş değil mi? İkinci nükteli işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam iddiayı nübüvvet etmiş. Burada çok mükemmel bir tahlil var. Önce Allah peygamberi görevlendiriyor. Ancak akıl ve mantık süzgecinden geçirdiğimizde hakikaten bu kainatı yaratan zatın marziyatı nedir? Neden razı olur? Tabiri caizse bir cümleyle ifade edeyim şuradan. 11. sözde Üstad Hazretleri bu konuyu şöyle özetliyor. Bir zat diyor, her sanattan anlayan, her kemali bulunan, nihayetsiz hazineleri olan bir zat bir saray yapıyor. O sarayda her sanatının özelliklerini ve güzelliklerini sergileyen sanat eserleriyle donatıyor. onu kademe kademe grup grup ayırıyor. Her türlü eserlerini tabiri caizse fuarda diziyor. Evet. Sonra o fuara seyircileri davet ediyor. Ziyaretçileri davet ediyor. Evet. Sonra diyor o ziyaretçilerin saraya giriş adabını öğretecek. O eserlerdeki güzelliklerin nelere işaret ettiğini anlatacak. Bir rehber tayin ediyor. Bu akıl ve mantık bunu anlıyor değil mi? Ne kadar güzel ya. Demek ki şu kainat sarayını dizayn eden, o kainatın sahibi mutasarrıf olan zat, bu kainattaki eserlerini dizayn ettikten sonra bu kainata misafirler davet ediyor. İşte o misafirlerden biri de bizleriz. Bu misafirlere bu sarayın içerisinde nasıl gezilir? Hangi şey o saray sahibinin hangi özelliğini bize yansıtıyor? İsimlerini yani, sıfatlarını. Bize öğretecek. Neler yenir, neler yenmez. Bu misafirhane sahibi hangi halimizden razı olur? Neleri yapmamızı ister, neleri yapmamamızı ister? Bunu bize öğretecek bir rehber lazım mı değil mi? Evet. Lazım. Ama biz bu rehberin kim olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi ikinci buraya gelmiş. Ne kadar hoş değil mi? Tamam biri çıkar ben de o rehberim der. Akıl ve mantık gerektiriyor ki bu kainatın sahibinin bize tayin ettiği bir elçisi, bir rehberi olmalı. Bunu anladık. Rehber kim? Herkes ben rehberim diyebilir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam iddiayı nübüvvet etmiş. Peygamberlik davasında bulunmuş. Ben Allah'ın elçisiyim demiş. Şimdi bize bakan tarafı geldi. Kim o elçi olduğunu nasıl anlayacağız? Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş. Nasıl ki her elçinin kendisini gönderen tarafından bir ferman elindedir. O fermana bakarak onun o zatın elçisi olduğunu anlarız. Öyleyse şu kainatın mutasarrıfı ve sahip olan Zat-ı Zülcelal ve Zülcemal elçi olarak gönderdiği zatların ellerine birer ferman vermiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eline de Kur'an gibi bir fermanı vermiş. En büyük mucizesi Peygamberimizin. En büyük mucizesi Kur'an-ı Azimüşşan. Bu mucize kelami sıfatından gelen, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı. Ehli tahkikin yanında bine kadar mucizat-ı bahireyi göstermiş. Bir de Kur'an mucizesinin dışında binden fazla mucize göstermiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onları şimdi özetleyecek. Evet. O mucizat heyeti mecmuası ile yani tamamı bir araya geldiğinde davayı nübüvvetin vuku kadar vücutları kat'idir. Bazıları böyle acaba Peygamberimiz mucize göstermiş midir diye şey yapabilirler. Bir tereddüte girebilirler. Şeytan vesvese verebilir. Nefsimiz ikna olmak için açıklama isteyebilir. Üstadımız bir cümleyle bunu ispat etti. Yani Peygamberimizin peygamberlik iddiasında bulunduğu tarihen gerçek bir hakikat mıdır? Evet. Nasıl Peygamberimizin peygamberlik iddiasında bulunması inkar edilmez, herkesin kabul etmek zorunda olduğu bir gerçektir, peygamber iddiasında bulunmuş. O gösterdiği mucizelerin tamamını bir araya getirsek, o da diyor peygamberlik iddiası kadar kesin ve kat'i bir gerçek olur. Ta ki peygamberin mucize göstermiştir. Farklı bir delil değil mi? Farklı bir metotla bize şeyi öğretiyor Allah. Bir de okuyayım. O mucizat, yani mucizelerin hepsi heyeti mecmuası ile davay-ı nübüvvetin vücudu, davay-ı nübüvvetin vuku kadar vücutları kat'idir. Kur'an-ı Hakim'in çok yerlerinde, bu ayrı bir delil, bir zaman bir kardeşimiz ayın ikiye bölünme hadisesini mucize olarak kabul etmiyormuş. Ayın ikiye bölünmesi diye bir mucize yok. Ve enşakkal kamar. Ayet-i kerimede geçiyor. Ay ikiye, ay yarıldı diye. Ve in yarav ayeten. Hafızlar mı şimdi? Yok. Ve yekulu sihrum müstemir. Bu ayet-i kerimenin devamında bu. Onlar derler, bu da zaten her zaman yapmaya geldiği, bize gösterdiği sihirlerden birisidir canım derler. İşte birisi Peygamberimizin zamanında bir ay ikiye bölünme hadisesi olmamıştır diye ya onu inkar ediyor. Ay ikiye bölünme mucizesini. Bu diyor kıyametin kopması zamanında olacak bir olaydır. Allah da ona haber veriyor bize diye de kendine güya kendine göre bir delil getiriyor. Peygamberimizin bu ay ikiye bölünmesiyle ilgili hadisleri de inkar ediyor. İşin kolayını vurmuşlar. Yani önce ayet-i kerimeyi tevil ediyorlar, yorumluyorlar farklı bir yoruma. Sonra o ayetin manasını açıklayan hadisleri de inkar ediyorlar. Kendilerine göre ya biz onlara diyoruz yani siz şimdi Peygamberimizden gelen hadisleri inkar etmekle iyilik mi yapmış oluyorsunuz? O zaman namaz nasıl kılacağınızı bize anlatınız. Nasıl, yani Peygamberimiz olmadan Kur'an'ı nasıl anlayacaksınız? Ama adam diyor ki illa diyor ben Kur'an'dan delil isterim ay ikiye bölündüğünü. Üstadımız burada bize onu örnek veriyor. Ayetten örnek veriyor. Biz de bunu ona açıkladık. Dedik ki oku bakalım dedim ayet-i kerimenin devamını. Okudu. Onlar bu sihirdir derler. Kim der dedim. Yani kıyametin kopacağı zaman ay ikiye bölündüğünde dünya paramparça ona mı sihir diyecekler? Kime diyecekler sihir diye? Sen eğer bunu kıyametin kopma zamanında olacak dersen Allah diyor sihir derler. Kim der dedim. Üstelik de sihrun müstebu. Hep yapılan sihirlerdendir zaten. Ya. Demek ki diyor üstadımız Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde Allah müşriklerden onların peygamberimizin gösterdiği mucizelere karşı sihir demelerini anlatıyor. Ayet-i kerime geldi. Ay ikiye bölündü. Ama o ay ikiye bölünmesini görenler dediler ki bu sihirdir. O zaman müşrikler ne diyecekti? İtiraz edeceklerdi. Hani kardeşim nerede ay ikiye bölünmesi oldu? Kim dedi bu sihirdir diye? İtiraz etmeyecekler miydi? İşte diyor Kur'an'ın çok yerinde, bir de okuyayım burayı. Kur'an-ı Hakim'in çok yerinde en muannit kafirlerden naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki o muannit kafirler dahi mucizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya etbaalarını kandırmak için haşa sihir demişler. Demek ki Peygamber Efendimizin peygamberliği nasıl peygamberlik davasında bulunması nasıl kesin ve kat'i ise o peygamberliğin ispat eden mucizelerinin varlığı da öyle kesindir. Hiç şek ve şüphe yok. Onun için peygamberimizin daha doğrusu peygamberlerin peygamberlikleri ancak mucizeyle ispat edilir. Mucize göstermeyen kişinin iddiası doğru değildir. Evet. Dolayısıyla biz de peygamberimizin peygamberin ispatı için onun mucizelerini İslam'ı bilmeyen, tanımayan ya da İslam haberi olup da peygamberimizin kendisine hakikaten anlatılmadığı, anlatılmayan insanlara mutlaka anlatmamız gerekir. O da bizim biz Müslümanların en önemli vazifelerinden birisi. Evet. Mucizat-ı Ahmediyye Aleyhisselam 100 tevatür kuvvetinde bir kat'iyeti vardır. Mucize ise Halık-ı Kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir. Mucizenin tarifi bu. Mucize birisi harikulade haldir. Değişik şeyler söyleyebiliriz ama tarifi bu. Mucize kainatın sahibi olan zat tarafından peygamber olarak gönderdiği zatın elinde meydana gelen harika haldir. Bu aynı zamanda o zatın kainat sahibinin elçisi olduğunun da ispatıdır. Evet. Nasıl ki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki padişah beni filan işe memur etmiş. Beni padişah filan iş için görevlendirmiş. Senden o davaya bir delil istenilse. Peki bu işe senin görevlendirildiğin delili nedir denilse, padişah evet ben onu gönderdim dese nasıl seni tasdik eder? Öyle de adetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirse, hani her padişahın koyduğu kanunlar vardır. Adet dediği bu. Kanunları vardır. Kuralları vardır. Herkes için geçerli o kurallar. Yalnız bir elçisi rica ediyor, o elçisinin o kanunu değiştiriyor. Artık ben falan zatın elçisiyim demesi buna bir delil olur mu olmaz mı? Olur. Niye? Padişah o elçinin hatırına elçi olduğunu ispat etmek için kanunu değiştiriyor. Kuralını değiştiriyor. Bakın demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i getirmesi Allah'ın kelamı ya. Ben bu zatı elçi olarak gönderdim evet demektir. Sadak da demektir. Peygamber Efendimiz'in gösterdiği mucizeler de Allah'ın sürekli değişmeyen adetullah ve sünnetullah kanunlar dediğimiz kanunlarını onun hatırı için değiştirmesi de o kainat sahibinin elçisi olduğunun evetidir. Onun için mucize göstermesi her peygamberin gerekli. Öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dava etmiş ki ben şu kainat halıkının mebusuyum, elçisiyim. Delilim de şudur ki müstemir adetini, değişmez kuralını benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte parmaklarıma bakınız. 5 musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor. Adet, sünnetullah kanun olarak parmaklardan su akmaz. Ama Allah o elçisinin kendisi tarafından görevlendirilmiş olduğunu ispat için, evet demek için parmaklarından 5 musluklu su olarak akıtıyor. Kamera bakınız, aya bakınız. Bir parmağımın işaretiyle 2 parça ediyor. O parmak ne kadar değerli değil mi? Aynı el yerden işaret ediyor. Gökteki ayı. Demek ki o eli kim kaldırttı, kim işaret ettirdiyse o eli kaldıran da güç kudret olarak yaratan da o ayı yaratan da aynı zat. Öyleyse o elçiyi gönderen o ayı yaratan zattır. Evet. Şu ağaca bakınız. Beni tasdik için yanıma geliyor. Şehadet ediyor. Demiş Ente Resulullah. Ağaç geliyor. Gel diyor ağaca peygamber. Ağaç geliyor yanına ve diyor ki sen Allah'ın elçisisin. Ağaç diyor. Sonra bedevi diyor ki ya Resulullah diyor söyle tekrar yerine gitsin. Bir mucize kafi geliyor. Bir tek mucizeyi görmekle o zatın peygamberini tasdik ediyor. Ve Müslüman oluyor. Şu bir parça tağıma bakınız. 2-3 adama ancak kafi geldiği halde işte 200-300 adam tok ediyor. Peygamberimizin ev sahibi Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Bizim İstanbul'umuzun da şeyidir. Sultanıdır. Evet. İstanbul'un bir ağası var. Bir sultanı var. Sultanı Ebu Eyyub el-Ensari, ağası da Fatih. Öyle diyorlar. İstanbul'un ağası da. Şimdi o diyor ki Peygamber Efendimiz de diyor Ebubekir Sıddık diyor iki mübarek zat benim evde misafirler. Evde diyor ikisine yetecek bir yemek yaptırdım götürdüm. Peygamberimiz demesin mi bana 30 tane ensardan kişiyi çağır. Biraz yavaştan aldım diyor. Zaten iki kişilik yapılmış bir yemek. 30 kişi çağırınca Peygamberimiz bunu hissetmiş olmalı ki tekrar etti. 30 kişiyi Ensar'dan çağır. 30 kişi, sonra 60 kişiyi çağır dedi. Sonra 90 kişiyi çağır dedi. Hepsini diyor çağırdım, geldiler. Sadece diyor ellerinin diyor izleri diyor vardı diyor. Benim koyduğum tabaktaki yemekler aynen kaldı. Onların da hemen hemen çoğu daha henüz Müslüman olmayanlarmış. Yeni peygamber Medine'ye gelmiş ya. O mucize karşısında diyor yiyenlerin hepsi diyor Müslüman oldu. O mucize görenler hepsi Müslüman oldu. Allah. Mucize. İki kişilik yemekte. Daha da dur kaldı diyor yerinde. Fakat hani ben biraz yavaştan aldım demezse çok dikkatimi çekiyor. İlk defa evine misafir gelmiş peygamberimiz aleyhisselam. Ve hakeza yüzer mucizatı böyle göster. Demek ki o yemeği yiyenleri de, o yemeği de, o yemeğin bereketlenmesine sebep olan zatı da yaratan aynı zattır. Allah'tır. Öyleyse o zatı peygamberler gönderen de yine her şeyin halik olan Allah'tır. Şimdi şu zatın delaili sıdkı ve berahin nübüvveti yalnız mucizatına münhasır değildir. Burada ince bir mana var. Üstadımız buyuruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın gerçi her hali harika değildir. Her hali. Eğer her hali, her tavrı harika olsaydı, mucize olsaydı, o zaman diyor biz onu örnek alamazdık kendimize. Onun için Cenab-ı Hak onun her halini harika yaratmamış. Ama diyor, her hali, her tavrı peygamberliğine delildir. Bu ince bir şey. Evet. Bakıyorsunuz bir zat gidiyor birisinin kapısını çalacak. Diyor ki kapısını 3 defa çalın, açmazsa terk edin orayı. Sonra kapıyı çaldığınızda yüzünüz kapı tarafta olmasın. Yüzünüz başka tarafa bakar olsun. Bu ifade bile bunu söyleyen zatın peygamber olduğuna delildir. Yürürken ne hızlı yürür ne yavaş. Ne dik yürür ne kambur gibi yürür. Hafif yere eğilerek sakin yürür. Sağına döneceğinde birden böyle dönmez. Vücuduyla beraber döner. Gülümser. Azı dişleri görünmeyecek şekilde gülümser. Allah Allah. Yani her hali örnek alınmaya müsait ama her hali peygamberliğine delil. Eğer her hali harika olsaydı o zaman biz örnek alamazdık. Onun için peygamberimizin peygamberliğinin delilleri, doğruluğunun delilleri, peygamberliğinin de burhanları yalnız mucizatından münhasır değil, belki ehli dikkat için hemen umum harekatı ve efali, ahvali ve akvali, ahlak ve etbarı, siret ve sureti, ahlakı da bedensel özellikleri de sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Hatta meşhur ulema-i Beni İsrail'den Abdullah ibn Selam gibi pek çok zatlar yalnız o zatı, o zat Ekrem Aleyhisselam'ın simasını görmekle şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. Abdullah ibn Selam Hazretleri duymuş ki Medine'ye bir zat geldi, peygamberlik davasında bulunuyor. O da kendisini diğerlerinden ayırmadan halkın arasında bir kişi olarak girmiş onlarla beraber. Halkın arasından peygamberimize bakıyor. Daha ilk defa peygamberimizi görecek. Ve halkın arasında daha görür görmez demiş ki bu simada yalan olmaz. Bu zatta hile asla bulunmaz demiş. Daha ilk görür görmez. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e birkaç soru sormuş. Müslüman olmuş ve Peygamberimiz her gittiği yere Yahudilere giderken onu götürürmüş yanında. Onu anlattırırmış dermiş siz Tevrat'ın şu bölümünde ahir zamanda gelecek zatın şu özelliğini okumadınız mı? Okuduk. Sorarmış Peygamberimiz bu zat hakkında kanaatiniz nedir? O bizim büyüğümüzdür. Ona itimat ederiz. O yalan söylemez. Öyleyse başlamış konuşmaya Abdullah'ın selam. Bu sefer vay sen en kötü adamsın. Allah'ım ya. Böyle Abdullah'ın selam gibi Yahudiler, Yahudi alimleri daha peygamberin yüzünü görmedi. Bakın yüzünü görmekte daha mucizeleri falan değil. Ne demiş? Şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. Kendi muhakkikin ulema helal nübüvveti ve mucizatı bin kadar demişler. Fakat binler, belki yüz binler helal nübüvvet vardır. Ve yüz binler yol ile yüz binler muhtelif fikir adamlar o zatın nübüvvetini tasdik etmişler. Mesela Üstad diyor ki, misilsiz bir şeriat getirmekle, yani hayatımızı hayatımızı tabiri caizse intizam altına alan, düzenleyen, getirdiği kurallar da diyor misilsiz. Onun için duada mesela yaptığı dua da orijinal. Dua, her bir duası onun peygamberine delildir. Getirdiği her bir hüküm onun peygamberine delildir. Evet, yaptığı her hareket onun peygamberine delil oluyor dolayısıyla. Öyleyse yüz binler muhtelif fikir adamlar o zatın nübüvveti tasdik etmişler. Yalnız Kur'an-ı Hakim'de 40 veç icazdan başka nübüvvet ahmet aleyhisselam bin bürhanını gösteriyor. Hem madem ne beşerde nübüvvet vardır, bu da Yahudi ve Hristiyan olduğunu söyleyen insanlara mükemmel bir açıklama. Önce ne yaptı? Hiçbir din esas almadan, bütün insanlığı esas alarak peygamberlerimizin peygamberliğini mucizeleriyle ispat etti. Önce peygamberliğin gerekli olduğunu, sonra peygamberimizin iddiasında doğru olduğunu ispat etti. Şimdi de bizim de peygamberimiz var Musa aleyhisselam, bizim de peygamberimiz var İsa aleyhisselam diyenlere hitap ediyor. Ve yüz binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler. 124 bin kadar peygamber gelmiş, her biri mucizeleri göstermiş, gitmişler. Elbette umumun fevkinde bir kat'iyet ile nübüvvet-i Ahmet aleyhisselam sabittir. Yani madem peygamberlik diye bir müessese insanlıkta var, o kadar insan da peygamberim demiş, ispat etmişler, gitmişler. O peygamberlerin peygamberlik özellikleri Peygamber Efendimiz'de daha da fazlasıyla var. Çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi umum resullere nebi dedirten, bu zat peygamberdir dedirten ve risaletlerine peygamber olduklarına delail olan delail ve efsaf ve vaziyetler, hangi deliller, hangi özellikler onun peygamber olduğunu ispat etmiş? İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, sayın onları, koyun ortaya. Evet. Ve ümmetlerine karşı muameleler, onlar ümmetlerine şöyle davrandı. Peygamberimiz, bir de onları tek tek çıkarın. Evet. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da daha ekmel, daha cami bir surette mevcuttur. Ey Yahudiler, Musa aleyhisselam'ın peygamberine inanmanızı gerektiren neler varsa koyun ortaya. Onun ümmetleri olan muamelelerine, uygulamalarını da tek tek sayın. Ey Hristiyanlar, İsa aleyhisselam'ın peygamber olduğunu gösteren delilleri koyun ortaya. Ümmetleriyle olan muameleler özelliklerini de sayın tek tek. Ondakilerden daha fazlası, daha mükemmeli Muhammed aleyhisselatü vesselam'da var. Madem onlara siz o özelliklerle peygamber diyorsunuz, niye bu özelliklere sahip olan zata peygamber demiyorsunuz? Hem de diyor, daha mükemmel mevcuttur. Elbette hükmü nübüvvet, peygamberlik hükmü umum enbiyadan, bütün peygamberlerden daha vazı, daha açık, daha net bir katiyet ile, bir kesinlik ile ona sabittir. Peygamberimize de vardır. Aleyhissalatu vesselam. Allah şefaatinden ayırmasın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.